8. ayrım.
Köylü hemen yere atladı. Mahcup fakat kendinden emin bir tavırla cevap verdi. Araba senin mi? Al öyleyse. Ben de seni bulup malını geri vermeye geldim. Bunu da al. Yusuf Ağa yolladı. Hakkı geçtiyse helal etsin dedi. Silahlığından bir kese çıkararak içinden 1 lira aldı, karşısındakine uzattı. Arabacı helal olsun diye uzaklaştı. Bu esnada orada birdenbire beliren 2 jandarma köylüyü yakalayarak hükümete götürdüler. Sarı mintanlı delikanlı bir köylü için en korkunç şey olan bu yolculuk esnasında bile gülümsüyordu. Hatta kendisini kaymakamın karşısına çıkardıkları zaman da korkmadı. Sadece "Jandarmaya hacet yoktu beyim. Zaten ben de size geliyordum." dedi. Selahattin Bey yerinden kalkarak ona sokuldu. "Nereden geliyorsun?" dedi. Genç adam kahverengi gözlerini karşısındakine çevirerek "Yerimi nideceksin bey," dedi. "Beni Yusuf Ağa ile kızın gönderdi." "Ne yapıyorlar?" "Bizim imam bu sabah nikahlarını kıydı, ellerinden öperler. Bunu deyivermek için beni buraya saldılar." Kaymakam bir müddet durakladı, sonra yüzüne bir tebessüm gelerek, "Yusuf bizim kızı kendine nikah mı etti?" diye sordu. "Allah gönüllerine versin bey, kızın yiğit delikanlıya düştü." "Başka bir şey söylemediler mi?" "Yok, söylemediler. Siz merakta kalmayasınız diye beni gönderdiler, arabayı da sahibine ulaştırdım." "Dönüp gelmeyecekler mi?" "Döneceğe benzemezler ama Allah bilir." Kaymakam çok ısrar ettiği halde isminin İsmail olduğunu öğrendiği delikanlıya hangi köyden olduğunu söyletemedi. Oğlan 2-3 hafta köye dönmeyeceğini, buradan Havran'a gidip oradaki eniştesinde kalacağını söylüyor ve Yusuf'la Muazzez'in kendi köylerinde olmadığını yeminle temin ediyordu. Kaymakam nihayet başka bir şeye karar vermiş gibi ısrarı kesti. İsmail'i karşısına oturtarak onunla uzun uzadıya konuştu. Edremit'e dönmezlerse hem kızının hem Yusuf'un perişan olacaklarını, ikisinin de ellerinden bir iş gelmediğini, Yusuf'un zaten yabancı olmadığını ve kendisinin bu nikaha muhalif olmadığını, şart olsun dinim hakkı için gibi büyük yeminlerle anlattı. Hiç kimseye haber vermeden ikisinin beraberce köye gitmelerinin en iyi çare olduğunu ve babaları ayaklarına gittikten sonra çocukların inat etmeyeceklerini, mümkün olduğu kadar açık bir şekilde karşısındakine izah etti. İsmail bütün bu laflardan pek bir şey anlamamakla beraber karşısındaki adamın hiçbir fena maksadı olmayacağını sezmişti. Koskoca kaymakam tek başına köye gitmeyi isteyince diyecek laf kalmıyordu. "Giderim kaymakam bey, nasıl emredersen," dedi. Selahattin Bey hemen bir araba hazırlattı ve çocukları aramaya gittiğine dair eve haber yolladı. "Komşulardan birini çağırıp evde yatırsın," dedi. Ezanla beraber yola düzüldüler. Geldikleri yer Kozak civarında, çamlar arasında ve bir tahtacı köyüydü. Vakit gece yarısına yaklaşmıştı. İsmail arabayı 2 katlı bir kapının önünde durdurdu. Aşağı atlayarak kapıyı yumrukladı. Biraz sonra kanatlar açıldı. Uykudan gözlerini uyuşturan bir delikanlı atları içeri avluya aldı ve yere indikten sonra bacaklarını geren kaymakama şaşkın şaşkın baktı. İsmail sordu, "Misafirler yattılar mı?" "Yattılar herhalde." "Kapıyı vur da Yusuf Ağa gelsin biraz." Bu sözler üzerine hemen yukarı koşan delikanlının arkasından seslendi. "Gel bakalım, daha önce bize ışık tut." Öteki bu sefer tahta merdivenleri atlayarak indi ve mehtaptan aydınlanan avlunun öbür başındaki odalardan birine girerek elinde bir çıra ile geri geldi. 2 kanatlı kapının yanındaki odayı açtı, çırayı götürüp ocağa koyduktan sonra dışarı fırladı. Kaymakam ile İsmail içeri girdiler. Zemini toprak olan odanın bir kenarında hasırlar ve kilimler seriliydi. İsmail ocağın yanında dürülü duran bir şilteyi kilimin üstüne sererek kaymakama yer gösterdi ve kendisi diz çöküp hasırın üstüne oturdu. Bu sırada içeri Yusuf girdi. Herhalde daha yatmamıştı. Çıranın ışığında yüzü sarı ve adamakıllı zayıflamış görünüyordu. Gidip babasının elini öptü. Kaymakam onu yanına oturttu ve biraz bekledikten sonra "Nedir bu yaptığın Yusuf?" dedi. Sesinde ne bir şikayet ne bir sitem vardı. Sadece soruyor ve öğrenmek istiyordu. Başka çare kalmadı baba. Yusuf'un sesi dümdüz ve sertti. İkisi de sustular. Başka bir şey konuşmaya hacet kalmadığını, birbirlerini anladıklarını hissettiler. Hasırın üzerine diz çöken İsmail doğruldu. Kaymakama, "Yoruldum bey," dedi. "Biraz acı su getireyim mi?" Kaymakam gülerek, "Getir," dedi. Bu Alevi köylerinin daha geniş mezhepli, daha samimi ve daha temiz olduğunu uzun memuriyet seneleri ona öğretmişti. Nahiye ve köyleri dolaşmaya çıktığı zamanlar buralarda kalmayı tercih ederdi. İsmail, "Acı su getireyim mi?" deyinceye kadar bir Kızılbaş köyünde olduğunu nasıl fark etmediğine şaştı. Oğlanın açık, cesaretli ve kendine güvenen tavrından bunu anlamalıydı. Küçük bir testi içinde gelen rakıdan birazını bir toprak tası dökerek içti. Önüne bırakılan ve bu köyün çamlarının mahsulü olan fıstıklardan birkaç tanesini ağzına attı. Midesine inen bu acı suyun birdenbire yorgunluğunu aldığını, tatlı bir zindelik verdiğini fark etti. Gözleri parlayarak Yusuf'a döndü. "Yarın sizi Edremit'e götüreceğim," dedi. "Ne yapacağız Edremit'te? Burada ne halt edeceksiniz?" "Zeytinlik işlerinden, tarladaki buğday satışından kalma, üstümde 12 sarı liram var. 14'tü, birini Edremit'e, Arambacı'ya yolladım, birini de burada bozdurdum. Ayvalık'a gidip bu parayla bir hayvan, bir de araba alacağım, işleyeceğim. Kazanırsam atları çift yapar, belki arabayı da yaylaya çeviririm." "Gevezelik etme, Muazzez öyle yaşamaya alışık değil. Parmak kadar kızı kime emanet edip işe gideceksin? Ayvalık'ta sana ekmek verirler mi? O şehirde Müslüman barındıklarını duydun mu hiç? Dikili'ye giderim, İzmir'e giderim, olmazsa Balıkesir'e giderim." Selahattin Bey ikinci tası da yuvarladı, rahat bir tavırla arkasına yaslanarak Yusuf'a sordu. "Edremit'in suyu mu çıktı? Dön oraya, ben sana yaylı da alırım, at da alırım, hatta belki başka iş de bulurum." Yusuf cevap verecekti. Selahattin Bey eliyle işaret etti, onu susturdu ve "Bırak cevap vermeyi," dedi. Sonra başını ona doğru uzatarak ilave etti. "Ben buralara kadar keyfimden mi geldim? Beni nasıl yalnız bırakacaksınız? Kızımdan ve senden ben bunu mu beklerdim? Beni Şahinde'nin eline bırakıp nasıl gidersiniz? Bu son günlerimde sizden başka kimim var? Keyfin isterse Yusuf, siz dönmezseniz ben de kalırım. Sen kazanacağın para ile hem karını hem beni beslersin." Yusuf şaşırdı, fakat kaymakamın şaka söylemediğini ve bu sözlerin sarhoşluktan evvel düşünülmüş şeyler olduğunu anladı. Kendisi istediğini yapmakta hür olsa bile bu adamdan kızını ayırmaya hakkı yoktu. Yalnız içini kemiren son bir düşünceyi daha fazla saklayamadı. "Bize orada ne gözle bakarlar kim bilir," dedi. "Ne gözle bakacaklarmış? Siz nikahlı değil misiniz? Ayıp mı? Günah mı bu? Ben de razı olduktan sonra kimseye laf düşmez." Yusuf, "Siz bilirsiniz," dedi. Selahattin Bey bu cevabı bekliyormuş gibi doğruldu. Bir tas daha dikti. Dili biraz ağırlaşarak, "Hadi git yat," dedi. "Ben de yorgunum. Sabahleyin erken kalkın, beni de kaldırın." Yusuf doğruldu. Tekrar babasının elini öperek dışarı çıktı. Yukarı odaya serilen bir yatakta Muazzez her şeyden habersiz uyuyordu. Yusuf elbiseleriyle yatağın başucundaki mindere gidip oturdu. Tahta parmaklıklardan giren ay yatağa genç kızın yüzüne kadar uzanıyordu. Yusuf yavaş yavaş yürüyen bu ışığa ve bu gölgelere bakarak oturduğu yerde uyudu. İsmail aşağıdaki odada kaymakama bir yatak sermiş ve çekilmişti. Selahattin Bey de soyunmadan bunun üzerine uzandı ve sönmeye yüz tutan çıranın ışığında donuk bir kırmızılıkla parlayan rakı testisine gözlerini dikti. Bir şeyler düşünmek istiyor fakat başının etrafında dolaşan fikirleri bir türlü yakalayamıyordu. Yavaşça gözleri kapandı ve horultulu bir uykuya daldı. Hayat umulduğundan daha çabuk eski halini aldı. Edremit'e döndükten bir hafta kadar sonra kaymakam evde yakın dostlarına bir rakı içirdi ve kadınlar üst katta kendi aralarında eğlendiler. Bu şekilde Yusuf'la Muazzez'e bir düğün yapılmış oldu. Üst katta sokak üstünde bulunan Yusuf'un odası yeni gelin ve güveyiye tahsis edildi. Burası pembe atlas yorganlı bir yatakla ve sırmalı yastıklı minderlerle süslendi. Perdeler sırma işlemeli yağlıklarıyla bağlandı. Kapının karşısına gelen duvarın kenarına bir konsol, bir ayna, bir masa saati ve iki karpuzlu lamba kondu. Yusuf başına kalpak yerine kırmızı bir fes, ayaklarına tulumbacı pabucu yerine yanları lastikli bir potin giydi. Haki kilotunu da ütüsüz, lacivert ve düz bir pantolonla değiştirdi. Artık kılık kıyafeti bir efendiden farksızdı. Şahin'de bir felaket saydığı bu hadise karşısında korkusundan ağzını açmıyor, kızıyla olsun, damadıyla olsun pek az konuşuyordu. Evde bulunduğu zamanlar artık büsbütün nadirdi ve Yusuf onun yüzünü görmediğine müteessir değildi. Yaşlandıkça düzgüne merak saran, saçlarını acayip otlarla boyayan, kaşlarına çatma rastık çeken ve ahbaplarıyla dostluğu yavaş yavaş dedikodulu bir hal almaya başlayan bu kadın, hatta hiç eve gelmese daha iyi olacaktı. Bazı akşamlar kollarında bileziklerini şakırdatarak eve dönen Şahinde'nin sesini duyunca Yusuf'un midesi bulanır gibi oluyor ve Muazzez'i yanına çağırarak aşağı bırakmıyordu. Babası olmasa bu evde bir dakika durmayacak, herhangi bir işe sarılarak karısını ve kendisini geçindirmeye bakacaktı. Fakat o akşam köyde babasına karşı girdiği manevi taahhüt onu buraya bağlıyordu. Eskisi gibi hala boş ve işsizdi. Harmanlar kaldırıldığı için tarlaya da uğradığı yoktu. Bazı günler sabahtan akşama kadar evden çıkmıyor. Kah bir nakışla meşgul olan Muazzez'i seyrediyor, kah babasının kitaplarını karıştırıyordu. Evde böyle karısıyla yapayalnız kaldığı günler ara sıra Kübra'yı hatırlıyordu. Gittiklerinden beri haklarında hiçbir haber alınmayan bu ana kız, Yusuf'un hayatına girdikleri kadar ani olarak oradan çekilip gitmişlerdi. Yüzü sarı ve bakışları üzücü olan bu kıza karşı neler hissetmiş olduğunu bir türlü tahlil edemeyen Yusuf, onu her hatırladıkça tekrar üzülüyor ve halledilmemiş bir ukdenin peşinde koşan dimağının yorulduğunu hissediyordu. Onu hem hayrete düşüren hem düşündüren bir his de Kübra ile tekrar ve muhakkak karşılaşacağına dair kafasında yaşayan bir kanaatti. Sanki yarım kalmış bir işin tamamlanması lazımdı ve günün birinde Kübra herhangi bir yerde bu işi tamamlamak için karşısına çıkacaktı. Bunların saçma olduğunu bildiği halde kendini düşünmekten alıkoyamıyor ve bazen saatlerce oturduğu yerde dalıp gidiyordu. Hala Yusuf'a karşı içinde biraz korku besleyen Muazzez, böyle zamanlarda ona sessizce yaklaşır, yanına oturarak kocasının yüzüne merak ve biraz da endişeyle bakardı. Şimdiye kadar içinde neler olup bittiğini asla anlamadığı bu başı çıldırasıya seviyordu. Kafasının tam ortasında, saçlarının bir daire yaptığı yerden, ensesine doğru inen harikulade muntazam bir hat, Muazzez'de hiç durmadan sarılıp öpmek arzusu uyandırıyordu. Kocasının çok geniş olmayan, biraz çizgili alnı, hiç çukur yapmadan bu alınla birleşen burnu ve daima birbirine sımsıkı yapışmış duran dudakları, Muazzez'de korkuya benzer hisler uyandırıyor ve bunun için genç kadın, çok kere hiç sebep yokken ağlayarak kocasına sarılıyor ve onun yüzünü rastgele ve çılgınca öpmeye başlıyordu. Yusuf kendine mahsus belli belirsiz tebessümüyle karısını okşuyor ve içinden bir şey söylüyormuş gibi kapalı dudaklarını oynatıyordu. Böyle ağlama hamlelerinden birinde Muazzez hıçkırıklar arasında Yusuf, Yusuf, ben senden korkuyorum diye mırıldandı. Bu sözlerden birdenbire irkilen delikanlı, karısını omuzlarından tutarak kendinden uzaklaştırdı, dikkatle onun yüzüne baktı. Kapakları birer kelebek kanadı gibi çırpınan bu gözler, bu biraz aşağı sarkarak titreyen dudak ve bu bir çiçek kadar taze yüz ona müthiş bir hüzün verdi. Göğsü daralıyordu. Bilinmeyen bir yerden bir felaketin geleceğinden eminmiş gibi onu kendisine çekerek sımsıkı sarıldı. Göğsünde hıçkıran baş ve kollarında titreyen vücut onu tutuşturuyordu. Dudaklarını ısırarak odanın karanlık duvarlardan birine gözlerini dikti ve saatlerce böyle kaldı. Bir meçhulden korkarak boğulur gibi olduğu bu gecelerin hatırasını bir daha zihninden silemiyor, gitgide daha karanlık, daha konuşmaz oluyordu. Halbuki masum bir çocuk uykusundan sonra sabahleyin gözlerini açan Muazzez, kaygısız tebessümlerle kocasına bakıyor ve bir kuş gibi evin içinde dört tarafa sekiyordu. Onun bütün gün hiç durmadan işler icat edip kah bahçede kah içeride meşgul olduğunu görmek Yusuf'u bir parça oyalıyordu. Artık bu evde bir hanım olduğunu hisseden Muazzez, gitgide bunuyan Rumeli'li hizmetçiye adeta iş bırakmıyor, yemek pişirmeye, çamaşıra bile yardım ediyordu. Erkenden kalkıyor, kollarını ve boynunu açık bırakan beyaz geceliğiyle aşağıya koşuyor ve Yusuf'a pekmez, tulum peyniri ve ev ekmeğinden ibaret bir kahvaltı getiriyordu. Kalın, iki örgü halinde, arkasında sallanan kumral saçları, koşarken uçuyor, pembe ve yuvarlak topukları, ökçesiz ve ayağına biraz büyük gelen terliklerinin içinde mini mini duruyordu. Uzun geceliğinin altından ayak bilekleri görünüyor ve bir yere oturduğu zaman sarı, seyrek ve ince tüylerle kaplı muntazam bacaklarının alt kısımlarını meydana çıkarıyordu. Muazzez odanın sokak tarafı boyunca uzanan sedire bir peşkir seriyor, üzerine bakır bir tepsi içinde getirdiği kahvaltıyı koyuyor ve Yusuf'u çağırıyordu. O zaman mindere yan yan oturup ayaklarını aşağı sallayarak karşılıklı yemeye başlıyorlardı. Yusuf bu esnada hep karısına dikkat ediyordu. Muazzez beyaz ve zayıf elleriyle ekmeği yakalar, ortasından kırarak yarısını kocasına uzatırdı. Bazen terlikleri ayağından çıkarıp parmaklarına takar ve farkında olmadan oynamaya başlardı. Yusuf onun uzun parmaklı, ince ve sarıya yakın beyaz ayaklarına dalar, senelerden beri türlü köselelerin içine girip çıktığı halde bunların nasıl olup da bir tüyle bile dokunulmamış kadar ince derili, muntazam ve güzel kaldığını hayret ederdi. Bu ne kadar güzel bir çocuktu ya Rabbi ve Yusuf onu ne kadar çok seviyordu. Kadın dedikleri şey hakkında hiçbir fikri olmayan delikanlı, karısına insanların üstünde bir mahiyet veriyor, kalbinde günden güne kuvvetlenen bir aşkı adeta dini bir his gibi tefsir ediyor ve bütün düşünce ve hareketlerinin bu mihver etrafında dönmesi lazım geldiğini hissediyordu. En uzak devrelerinden beri bir dakikası bile onsuz geçmeyen hayatının Muazzez olmadan bir hikmeti bulunabileceğini tahmin etmiyordu. Onu kaybetmek tehlikesi, beliren zamanları, hatta onu eliyle kendinden uzaklaştırdığı günleri hatırladıkça şaşıyor. "Ben bunu nasıl yaptım?" diye kendi kendine soruyordu. Muazzez de Yusuf'u hemen hemen aynı hislerle sevmekteydi. Onun aşkında da esas amil, diğerinin lüzumlu bir şey olması, onsuz hayatın tasavvur edilmesine bile imkan bulunmamasıydı. Bir zamanlar birbirlerinden ayrılmak, birbirlerini kaybetmek ihtimalinin korkusunu çekmiş olmasalar, belki de birbirleri için ne kadar kıymetli olduklarını hala bilemeyeceklerdi. Hayatları o kadar birbirinin içinde kaybolmuş, birleşmişti. Belki o zaman evlenmeyi de düşünmeyeceklerdi. Çünkü buna birbirlerini kaçırmamak için en son çaredir diye müracaat etmişlerdi. Bunun için hayatlarının beraberliği, dünyanın en tabii, en kendiliğinden anlaşılır, en basit bir işi olduğu için birbirlerine söyleyecek uzun boylu lafları da yoktu. Aralarında günlerce birer cümlelik mükemmelelerden başka bir şey konuşulmadığı olurdu. Cuma günleri hep beraber bir ahbabın bağına gidildiği ve erkekler bir tarafa, kadınlar bir tarafa ayrılıp kendi aralarında alemlere başladıkları zaman, ne Yusuf'un ne de Muazzez'in bulundukları yerle bir alakaları olmuyordu. Muazzez söylenen sözlere bir gülümsemeyle mukabele ediyor, Yusuf ise kimse de bir şey söylemeye hal bırakmayacak kadar tutuk duruyordu. Böyle zamanlarda tarif edilmez bir hasret onları birbirine çekerdi. Etraflarına yabancı olduklarını hissettikleri nispette birbirlerini aralar, bu kısa müddet esnasında içlerinde günlerce anlatmakla bitmeyecek şeylerin toplanıp biriktiğini sanırlardı. Halbuki ilk fırsatta birbirlerini arayıp bulunca ikisi de eski sükutlarına devam ederler, yan yana oturarak veya ağaçların altında dolaşarak beraberliklerinin tarif edilmez saadetini duyarlardı. Konuşmaya ne lüzum vardı? Bütün güzel laflardan ve hoş insanlardan sıkılan bu mahlukları, birbirinin sessiz mevcudiyeti yorgunluk verecek kadar doyuruyordu. Birbirleri için ne kadar tabii ve lüzumlu iseler, etrafları için o kadar garip ve manasız olduklarını karanlık bir şekilde hissetmiyor değillerdi. Hislerinin şiddetli ve dünyalarının ayrılığı cihetinden yapayalnız olduklarını birbirlerine söylemeden biliyorlar ve bunun uzun zaman devam etmesinin ne dereceye kadar muhtemel olduğunu korku ile düşünüyorlardı. Hiçbir yerden öğrenilmiş olmayan ve tabiatın henüz kendine bağlı bulunanlarda uyanık tuttuğu bu his onlara hayatın bütün kalabalığından ve müşterek yürüyüşünden ayrılmanın dehşetini fısıldıyordu. Bunun için ancak her şeyle alakalarını keserek kendi dünyalarına döndükleri zaman rahat ediyorlar, muhitle temasta bulunmaya mecbur olunca fena hissi kalbel vukuların altında ezilmeye başlayarak sıkılıyorlar ve kaçmak istiyorlardı. Yaşlı erkeklerin lafları, şakaları, zevkleri Yusuf'a gülünç ve manasız geliyor, gençlerin sonsuz boşluğu onu yabancılaştırıyordu. Bütün gayretine rağmen rakıyı içip avaz avaz bağırmakta veya arkadaşlarını bıçak çekmekte bir zevk bulamamış, 66 ve tavla oynamayı bir türlü öğrenememişti. Muazzez ise bir zamanlar kendini oyaladığını zannettiği şeylerin çocukça bir merak ve tecessüsten başka bir şey olmadığını görüyordu. Arkadaşları onun yanında, Rasim'in düğünü ne diye bahara kalmış, yavuklusunun orospulardan aldığı çıbanlar daha kapanmamış da ondan diye konuştukça can sıkıntısından içini çekiyor ve zilli bir tef refakatinde ince seslerle söylenen ve günde 5-10 defa tekrar edilen oyun havaları artık onu eğlendirmiyordu. Yusuf'un ve Muazzez'in hayattan bir tek istekleri vardı, beraber olmak. Şimdilik beraberdiler. Fakat bu ne kadar böyle devam edecekti? Hayatlarında değişmesi icap eden bir şey olduğu muhakkaktı. Hasta babanın ekmeği daha ne kadar yenebilirdi? Şahinde'nin gitgide bir yılan gibi parlamaya başlayan gözlerinin kamçısı hiç Yusuf'un üzerinden eksilmeyecek miydi? Ne yapmalı? Son aylarda mütemadiyen kafasını dolduran ve bir türlü cevabı verilmeyen bu sualin gene beyninde zonklamaya başladığını hissediyordu. Bastığı yerin ayaklarının altında sıkı durduğunu hissedememek, hemen yola çıkılacakmış kadar eğreti bir hayat yaşamak ne azaplı şeydi. Şahinde gibi bir kadına, kazık kadar herif evde oturup ekmeğime ortak oluyor dedirtmek uzun müddet çekilebilir miydi? Yusuf hayatında bir gün bile kendinden şüphe etmemişti. Dünyada her şeyi yapabileceğine inanıyor, gelecek günlerden korkmuyordu. Onu üzen bugündü. Devam etmemesi icap ettiği halde sürüp giden bu hayat, onun nefsine olan itimadını da kemiriyor ve içinde şüpheler uyandırıyordu. Bazen kendi kendine, "Niçin ben hiçbir şey değilim?" diye sorar ve buna kandırıcı bir cevap bulup veremezdi. Kendisinin dünyaya bir iş için geldiğini müphem bir şekilde hissediyor, fakat bu işin ne olduğunu bilmiyor ve etrafında kendisine "Bu iş benim" dedirtecek bir şey göremiyordu. Yusuf bunları tahlil edecek seviyede olmamakla beraber yerini bulamamanın azabını bütün teferruatıyla duymaktaydı. Bu his herhangi bir işsizliğin verdiği can sıkıntısı veya endişeye benzemiyor, insanı gözle görülür bir şekilde eziyor ve yavaş yavaş hayatta lüzumsuz olduğu kanaatini uyandırıyordu. Kendinde her şeyi yapabilecek kuvveti görmek, sonra yapılacak hiçbir şey bulamamak, tükenmek bilmez bir sabırla bir meçhulü beklemek, nihayet bütün bunları sisli bir havadaki ağaçlar gibi belli belirsiz, karışık bir şekilde hissetmek. Bu uzun zaman dayanılı şeylerden değildi. Selahattin Bey de Yusuf'un ne kadar üzüldüğünü seziyor ve bunun sebeplerini bir dereceye kadar tayin de ediyordu. Alevi köyünde Yusuf'la konuşurken söylediği gibi bir çift atla bir yaylı araba almayı düşündü, fakat kızını bir arabacı karısı yapmaya Şahin Bey'i razı edemezdi ve bunu kendisi de pek istemiyordu. Birdenbire evin içini saadetiyle dolduruveren ince vücudu ve pembe yüzüyle babasını kapıdan karşılayarak onu bu yaşlı demlerinde bir gençlik havası içine atan kızını daha münasip bir yaşayış içinde bırakıp gitmek emelindeydi. Yusuf'u da bir arabacı olarak tasavvur edemiyor, fakat ne kadar uğraşırsa başka bir şey olarak tasavvur etmeye de muvaffak olamıyordu. Uzun zaman bu halin devam etmesini doğru bulmadığı için bir gün ani bir karar verdi, damadını kendi yanına kaymakamla tahrirat katibi olarak tayin ettirdi. Evvela mülazımlık şeklinde olan bu tayini bir müddet sonra asalete çevirmeyi düşünüyordu. Bir iş bulduğunu Yusuf'a bütün muamele bittikten, Balıkesir'deki mutasarrıflıktan cevap geldikten sonra bildirdi. Yusuf evvela şaşırdı. Böyle bir şey senelerce düşünse aklına gelmezdi. Babasının kendisine bir yolda bir şaka yapmayacağını bilmese inanmayacaktı. İlk söylediği söz teşekkür yerine "Ben ne okuma yazma bilirim ki bu işi yaptın" demek oldu. Babası gülerek cevap verdi. "Bildiğin yeter. Üst tarafını da orada öğrenirsin." "Sen bilirsin baba, ben gayret ederim ama elinden yazı yazmak geliyor. İlk zamanlar ben söylerim, sen yazarsın. Sonra yavaş yavaş alışırsın. Bizim tahrirat kalemindekiler iyi insanlardır. Sana yardım ederler." Yusuf sesini çıkarmadı. Artık hiçbir şey ona yapılamayacak gibi görünmüyordu. Dünyanın en zor ve en karışık işi bile bu bekleyişten daha kolay ve aydınlıktı. Muazzez kocasının hükümete memur olduğu havadisini duyunca sevincinden çıldıracaktı. Yusuf'un boynuna atıldı ve ona saatlerce sualler sordu. "Ne zaman başlayacaksın? Kimin yanında çalışacaksın? Maaşın ne kadarmış? Ah gelsem de seni kalemde görsem. Akşamüstleri öteki memurlarla beraber dönersin değil mi? Yazacağın şeyleri bana da getirip okur musun?" Yusuf'un cevap vermesini beklemeden aklına gelen başka bir şeyi soruyor. "Ha, söylesene" diye onun çenesini tutup sarsıyor. Biraz sonra yerinde hoplayarak "Artık hep efendilerle gezip dolaşacaksın ha? Sakın onlarla kavga etme" diyordu. Selahattin Bey hemen ertesi günü Yusuf'u yanına alarak hükümete götürdü. Kendininkine bitişik bir odaya soktu, pencere yanındaki bir masayı gösterdi ve içeride bulunan diğer iki kişiyle onu tanıştırdı. Bunların ikisi de yaşlı başlı adamlardı. Kaymakamı görünce doğruldular ve diz kapaklarına kadar inen cübbe bozması ceketlerinin önünü kavuşturdular. Birisi teneke çerçeveli gözlüğünü çıkarıp elini aldı ve Yusuf'a işaret ederek "Buyur otur efendi oğlum" dedi. Selahattin Bey gülerek Göreyim seni Hasip Efendi, dedi. Bizim damadı az zamanda öyle bir yetiştir ki kaleminden kan damlasın. Sayenizde inşallah beyefendi. İstidatlı delikanlıdır ha. Kalem tutmaya pek alışık değildir ama bakmayın. Eliyle mütemadiyen başındaki kalıpsız, yağlı fesi düzelten öteki ihtiyara döndü. Nuri Efendi, sen de himmet et de bizim Yusuf'a acemilik çektirmeyelim, dedi. Nuri Efendi ağzının içinde bir şeyler yuvarladı fakat ne söylediği anlaşılamadı. Yusuf lokanta masasına benzeyen ve dokundukça sallanan masanın başına geçti. Salahattin Bey ona bir diyeceğin olursa bana gel Yusuf, dedi ve çıktı. Yusuf'un başı döner gibi oldu, gözlerini kapadı, iskemleyi yakaladı ve el yordamıyla oturdu. Neredeydi? Buraya ne yapmaya gelmişti? Karşısındakiler kimdi? Bütün bunların cevabı kafasından uçup gitmişe benziyordu. Gözlerinin önü sisleniyor ve kirpiklerinin arasından önündeki masayı görüyordu. Fakat bunun üzerinde güneşli bir havada bir su birikintisinde parlayan yağ lekelerine benzer bin bir renkli halkalar vardı. Hayretle gözlerini açtı ve renkli halkalar hemen kayboldu. Senelerden beri silinmemiş, rendelenmemiş ve yer yer mürekkep lekelerine bulanmış olan masanın üzerinde beyaz ve yuvarlak bir hokka, tuzluğa benzeyen bir rıhtan ve uçları kırılmış iki kamış kalem duruyordu. Yusuf elini uzatıp bunlardan birini aldı ve oynamaya başladı. Birdenbire bu ince kamışın parmaklar arasında dağıldığını gördü. Korkuyla etrafına bakındı ve avucundakileri sımsıkı tuttu. Bu odada her şey ona bilmediği bir dinin mabedine giren bir adam gibi anlaşılmaz ve korkunç görünüyordu. En ufak bir hareketinin bu mukaddesata bir tecavüz ve hakaret olacağını sanıyor. Kamış kalem parçalarının avucunu yaktığını hissediyordu. Hasip Efendi yerinden kalkıp Yusuf'un yanına gelerek masanın üstündeki kamış kalemi aldı, açtı, tırnağına bastırıp denedikten sonra ''Al evladım, biraz elini alıştır. Bey pederiniz bir şey verirse yazarsınız.'' dedi. Fakat bey peder o gün bir şey vermedi. Akşama doğru kapıdan başını uzatıp Yusuf'u çağırdı, beraber eve döndüler. Salahattin Bey yolda kendi kendine söyleniyormuş gibi ''Bu iş sana göre değil ama ne yapalım?'' dedi. ''Biliyorum canın sıkılacak. Fakat insan yavaş yavaş alışır. Gördün ya kimsenin bir iş yaptığı yok. Mesele o odanın içinde 5-10 saat oturuvermekte. Lüzumsuz gibi görünür ama bunsuz da dünya dönmüyor. Öyle ya herhalde böyle boş oturmanın da bir hikmeti var. Bir bakarsın hükümetteki işlerin hepsini eli kalem tutan iki kişi bile çevirir dersin. Lakin o kalabalık olmasa alem birbirine girer. Mesele memurların yaptığı işte değil, onların mevcut olmasında. Şimdi sen o tozlu odada oturdukça kendi kendine benim burada ne lüzumum var diyeceksin. Yanlış. Madem ki sen bir kere hükümet kapısından içeri adımını attın, artık lüzumlusun. Sen olmasan muhakkak bir yerde aksaklık çıkar. Bunları işkembeden atıyorum sanma. Bir zamanlar ben de başka türlü düşünüyordum, her şeyi aklımla halletmeye kalkıyordum. Fakat artık dünyada bir tek şeye inanıyorum, o da tecrübe. Sana söylediğim şeyleri 30 seneye yaklaşan bir hayat bana öğretti. Sen de yavaş yavaş yola gelirsin. Benim şurada 3 günlük ömrüm kaldı, aklında bulunsun diye bunları söylüyorum. Hayattan fazla şeyler bekleme. Dünyada her felaketin içinden en az zararla sıyrılmanın yolu hayata uymak, muhite uymak, hiç sivrilmemektir. Geçen gün ceza reisi bir kitap verdi, şöyle karıştırdım, derin bir şey. İsmi Amak-ı Hayal, senin anlayacağın hayalin dibi, orada yazıyor. Bir gün Allah peygamberleri çağırıp sormuş, saadet nedir demiş. Her biri kendilerine göre cevap vermişler. Musa, arz-ı mab'uda gitmektir. İsa, bir yanağına vurana ötekini uzatmaktır. Bu da, hayatta hiçbir arzusu olmamaktır, yollu şeyler söylemiş. Sıra bizim Muhammed'e gelince, saadet hayatı olduğu gibi kabul etmektir demiş. Ne doğru söz. Hayatı olduğu gibi kabul etmeli ve ona ne bir şey ilave etmeli ne de ondan bir şey eksiltmeli. Bazı şeyler vardır canımızı sıkar. Bu neden böyle? Böyle şeyleri dünyadan kaldırmalı deriz. Bazı şeyler de mevcut değildir. İçimizden bunların olmasını ister, hatta bu uğurda çalışırız. İkisi de saçma ve faydasızdır. İnsan dediğin mahluk hiçbir şeyi değiştiremez. Bunun için gönlünün rahat olmasını istersen, gördüğün fenalıkların bile bir hikmeti olduğunu düşün ve yeryüzünde olmayan iyilikleri oraya getirmek sevdasına kapılma. Sonra en mühimi, kendini halinden şikayet etmeye alıştırma. Ömrünün sonuna kadar dövünsen bu hayatın cefası tükenmez. Kendine etmiş olursun. İçkiye de şimdilik pek heves etme. Bazen insan avunmak için başka çare bulamıyor ama sen nefsine hakim ol. Biraz daha yaşlandıktan sonra nasıl olsa başlarsın. Hatta o zaman lazımdır da. Akşamdan akşama iki kadehin zararı yoktur. İnsana dünyayı unutturur. Eh, bu dünya da unutulacak dünya zaten. Evin önüne gelmişlerdi. Salahattin Bey istemeyerek lafını kesti. Kapıyı çalarken sözlerine bir son vermek ister gibi çok bilmiş bir tavırla başını sallıyor. Ya işte böyle diyordu. İçeri girdiler. Babası tulumbada elini yüzünü yıkarken Yusuf yukarı çıkıp odada pencerenin önüne oturdu. Muazzez yoktu. Herhalde sofra hazırlıyordu. Yusuf kaymakamın sözlerini düşündü fakat hiçbirini hatırlayamadı. Halbuki yolda dimağını bu sözleri bir kelime kaçırmadan dinlemeye ve anlamaya hasretmişti. Şimdi bütün bu hikmetlerin kafasını saran çelik bir duvarı yaladıktan sonra uçup gittiklerini görüyordu. Dinlediği sırada kendisine ezberlenecek kadar doğru görünen fikirler nasıl oluyor da bu kafada barınacak ufacık bir yer olsun bulamıyorlardı. Yusuf kendini zorladıkça aklına tek tük kelimeler, cümleler geliyor. Fakat bunlar herhangi bir mana ve ruhtan mahrum bulunuyordu. Aşağıya yemek yemeye inip Salahattin Bey'in zayıf ve çökmüş yüzünü, lakayt ve fersiz gözlerini görünce sokaktaki mükameleyi derhal ve tamamen hatırladı. Bu karşısında ağır ağır yemek yiyen adam bütün o sözlerin hülasası idi. Fakat ne kadar doğru olursa olsun Yusuf kendini o fikirlere tamamen yabancı buldu. Zaten onların doğruluğunu da babasına inandığı için kabul ediyordu. Hayat bu derece manasız ve insan dünyaya boş durmak için gelmiş olamazdı. Bunların hiçbirinin hakikat olmaması lazımdı. Yusuf oradaki bakır sahandan kuskus pilavı alıp ağzına atarken o günkü hayatını gözünün önüne getiriyor ve tozlu bir odada, mürekkep lekeli bir masanın başında, mutlak surette boş oturmanın hiçbir suretle müdafaa edilemeyeceğini hissediyordu. O oda, o gözlüklü Hasip Efendi, o somurtkan Nuri Efendi, nasıl olur da örnek insan diye ele alınabilirdi? İkisi de akşama kadar masa başında uyumak, öğle ve ikindi namazı kılmak suretiyle vakit geçirmişlerdi. Yusuf onların omuzlarında havlu ve çıplak ayaklarında nalın ile kolları sıvalı abdest almaya gittiklerini ve pembe çıplak ayaklarıyla kirli bir seccadenin üstünde yatıp kalktıklarını tekrar görür gibi oldu. Kendisi içinde böyle bir hayal tasavvur etmek korkunçtu. Hatta şimdi karşısında ağır ağır kuskus pilavı çiğneyen ve eliyle ağzına bir biber turşusu götüren babasının hayatı da ötekilerden farklı değildi ve o da Yusuf'a bomboş ve korkunç görünüyordu. İşsizlikten şikayet etmiş, bir baltaya sap olmak istemiş, eve yük olmaktan kurtulmak için aylardan beri çareler düşünmüştü. İşte şimdi bir iş sahibiydi. Yazık ki bu iş ona boş gezmekten daha az sıkıcı ve daha az manasız gelmiyordu. Fakat hadiseler birdenbire o kadar süratli bir cereyan aldılar ki Yusuf değil hayatının ilerisini birçok kereler içinde bulunduğu günü düşünmeye bile vakit bulamadı. Memur olduğunun haftasıydı. Akşama doğru babası Yusuf'u odasına çağırdı. Yüzü sapsarı olarak uzun zaman ona baktı. Sonra önündeki bir telgrafı gözüyle işaret ederek, "Yusuf, havadisler fena," dedi. "Ne var ki?" "Bugün seferberlik ilan edildi. Harp var." Yusuf işin ehemmiyetini tam manasıyla kavramamakla beraber ortada müthiş bir şey olduğunu seziyordu. Birkaç haftadan beri kulağına heyecanlı havadisler çalınmıştı. Babası da evde birkaç kere ortalığın karışık olduğundan, bir şeyler çıkması ihtimalinden bahsetmişti. Kaymakam son günlerde meşguldü ve geç vakitlere kadar şube reisiyle kalıp çalışıyorlardı. Fakat ailesiyle ciddi şeyler konuşmak adeti olmadığı için fazla tafsilat vermemişti. Yusuf kahveye falan gitmiyordu. Ağızdan doğduğu şeyler de yarım yamalaktı. Edremit'e haftada 10 günde bir, o da birkaç meraklıya 3-5 İstanbul gazetesi gelir, dünyanın birçok havadisleri, Balıkesir'den veya İzmir'den gelen arabacılar, pazarcılar ve bir de yerli Rumlar vasıtasıyla etrafa yayılırdı. Hürriyet ilanının İtalyan-Balkan harplerinin tesirleri buraya muayyen bir müddet geçtikten sonra gelmiş, askerler sessizce gidip ölmeyenler yine sessizce dönmüşlerdi. Şehirde oldukça kalabalık bir Rum kütlesi olmasa ve bunlar dünya işlerini pek yakından takip etmeye biraz fazla meyil göstermese, belki bu kasaba dünyanın her hadisesinden uzak, her vakasına lakayt olarak yaşamakta devam edecekti. Fakat seferberliğin ilanı havadisi, bu defa diğerlerine benzemeyen bir şeyler olacağını halka anlattı. Sanki müşterek bir sezişle geleceğin dehşetini tasavvura muktedir olmuşlardı. Yusuf babasıyla beraber eve dönerken sokaklarda davullar, zurnalar çalınıyor, kahvelerin önünde kalabalık gruplar hareketle bir şeyler konuşuyor, alay halinde insanlar geçiyordu. Çocukları bile bir ciddilik almıştı. Hepsi kaşlarını kaldırıp mütefekkir çehreler takınıyorlar ve kendilerinden bir parça daha az bilgili olanları yakalayınca büyüklerin mükamelelerinden kapabildikleri ve muhayyelelerinin bol mahsulleriyle süsledikleri havadisleri ve tahminleri onlara anlatıyorlardı. Yolda kaymakam Yusuf'u biraz daha aydınlattı. "Evladım, bu sefer iş fena," dedi. "Bakalım sonu ne olacak? Müttefiklerimiz kuvvetli ama ihtiyarlının dediği gibi 7 düvele karşı koymak var. Bu iş uzun sürmez gibi geliyor bana. Yalnız seferberlik çok geniş tutuluyor. Asker kaçağına meydan verilmemesi hakkında telgraf üstüne telgraf geliyor." Sonra ta eve gidinceye kadar harbin kimlerle ve kimlere karşı yapıldığını ve kaymakamlığa gelen bir gazetede okuduğu şekilde harbin sebeplerini anlattı. Davul, zurna, ey gaziler, sokaklarda kalabalık, hem oynayan, hem bağıran, hem de yürüyen coşkun ve genç askerler. Kendilerini nasıl bir akıbetin beklediğini bilmeyen ve ya gazi ya şehit diye bağırdıkları halde ölümü akıllarına bile getirmeyen zavallılar. Hayatın yeknesaklığı içinde birdenbire beliriveren bu korkunç değişikliği gülerek kabul eden, ona koşan ve ne için, kimin için ölmeye gideceklerini, nerede ve nasıl öldürüleceklerini sormayı asla akıllarına getirmeyen kahramanlar. Yalnız kadınlar işin fecaatini daha iyi görüyorlardı. Muhayyelilerinin kısırlığı bu korkunç şeyi yalancı cazibelerle süslemelerine mani oluyor ve onlara gelecek günlerin acılarını şimdiden düşündürüyordu. Yüzlerini kaplayan şaşkın bir tebessümle karılarına, analarına veda eden erkeklerin arkasından bütün evdekiler dövünüyor, ağlıyor ve nereye gideceklerini düşünmüyorlarmış gibi kendilerine metin olmalarını tavsiye eden erkeklerin birdenbire gözleri bağlandı sanarak onlara karşı daha ziyade bir çocuk için hissedilen bir merhamet duyuyorlardı. Mahallede her evde bir kişi gitti denilebilirdi. Yusuf'un çocukluk arkadaşları ilk partide sevk edilenler arasındaydı. Kendisi şimdilik kalıyordu. Babası ona seferberlik ilan edildiğini söylediği zaman derhal ilave etmişti. Senin parmak işe yarayacak galiba. Şube reisi bu gibi sakatlıkları olanların henüz silah altına alınmadığını söyledi. Yusuf sağ elini kaldırıp baş parmağının yerine baktı. Şehadet parmağının yanında hafif bir yuvarlaklık vücuda getiren kemiğin üzerine hala kırmızılığını muhafaza eden bir deri kaplıyor ve bunun ortasında içeriye doğru kıvrılmış bir yara izi duruyordu. Yusuf baş parmaksız elini uzun uzun seyrederken düşünceleri eski ve acı bir hatıraya doğru uçtu. Senelerden beri aklına getirmek istemediği hadiseleri ve manzaraları bu kadar canlı olarak gözünün önünde görmek, Yusuf'a o zamana kadar duymadığı cinsten bir üzüntü verdi. Yanına giden ve onun yüzünün elemle buruştuğunu gören babası sordu. "Ne o Yusuf, kahramanlığın mı tuttu? Askere gidemeyeceğim diye mi üzülüyorsun?" Yusuf sadece "Hayır," dedi ve yarı kapalı gözleriyle tekrar düşünceye daldı. Hiç de güzel bir yer olmayan ve arka tarafını ağaçsız, çıplak dağlar saran Kuyucaktak sanki dün ayrılmıştı. Çamurlu, dar sokaklar, küçük bahçeli evlerin önündeki hanay, tarlada çalışmaktan yorgun argın dönüp dinlenmek için etrafına çatan babası, gününün çoğunu alt kattaki toprak zeminli mutfakta, bulgur taşını çevirmek, hamur açmak ve ateş yakmakla geçiren annesi sanki karşısındaydı. Onun ocağa doğru eğilip bir türlü ateş almayan odunları gözleri yanarak üflediğini görüyordu.